36. ay, sayfa 193. Royal Dancing Kulübü, Frederick'in kışı kör topal geçirmesine imkan verdi. Ne var ki ilkbaharın gelmesiyle birlikte villayı yeniden açmayı planlamaya başladığı sırada buranın iyi iş yapamayacağına karar veren Bertha ve Reiser işi bıraktıklarını açıkladılar. Bu Frederick için büyük bir darbe olmuştu. Tek başına devam edecek parası yoktu ve villanın birikmiş borcu 4500 TL'yi buluyordu. Bugünün parasıyla bu 75.000 dolar ediyordu. Bu mesele de başkonsolosluk yetkililerinin önüne geldi. Frederick'in mali sorunları Ellen'in ve diğerlerinin giderek sabrını taşımaya başlamıştı ama onun Amerikalı olduğunu dolayısıyla onlardan yardım almaya hakkı olduğunu sandıklarından onunla ilişkilerinde hala kısıt altındaydılar. Frederick'e bağlayıcı hakem kararına uymasını önerdiler. Frederick bu karmaşık süreçten çıktığında umutları yeniden yeşermişti. Eski ortaklarından ayrılmakla kalmamış, Karp Chernow adında paralı bir yeni Rus ortak bulmuştu. Chernow, Stella'nın uzun vadede iyi iş yapacağına inanıyordu. Borçlar ortadan kalkmamıştı ama Frederick'in Ravnall'a Elias ile yazdığı bir mektupta açıkladığı gibi borçlarını taksit taksit ödeyerek kapatmak için elinden geleni yapıyordu. Villa ve Bahçe, Konstantinopolis, 20 Temmuz 1920, Anglo-Amerikan, Şişli, No. 312. Saygıdeğer Amerikan Başkonsolosuna, beyefendi, 7 Temmuz tarihli mektubunuza cevaben izninizle şunu açıklamak isterim. Thomas ve Tsernov olarak biz yalnızca söz edilen şahıs olan borcumuzu değil, toplam borcumuz olan 4500'ü, Türk lirası, Haziran'da ödeme sözü verdik. Elimizden geleni yaptık. Soğuk ve yağışlı bir aydı. Yine de borcumuzu 4500'den 3000 Türk lirasına indirmeyi başardık. Söz konusu firma 1000 liralık borcun 700 lirasını aldı. Efendim, geriye kalan 300 lira da 15 gün içerisinde ödenecektir. Umuyorum ki efendim bu açıklamanın ve rakamların doğru olduğuna inanırsınız. En derin saygılarımla. Frederick Bruce Thomas. Frederick parasal açıdan o kadar sıkışmıştı ki bu mektubu yazdıktan birkaç gün sonra Elvira'yı Ravnall'a özel olarak konuşması için başkonsolosluğa gönderdi. Elvira iyi huylu ve çekici bir kadındı ve sonunda çabaları sonuç verdi. Ravnall en önemli ve ısrarcı alacaklıya ricada bulunmayı kabul etti ve Frederick'e biraz daha zaman kazandırdı. O ilkbahar dramatik iki tarihi olay meydana geldi ve Frederick'in geleceğini ister Türkiye'de ister Rusya'da şekillensin güvenceye bağlayacak gibi görünüyordu. Bu olaylardan ilki İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgalini askeri birliklerle takviye etme kararlarıydı. 16 Mart 1920'de İngilizler karaya ilave asker çıkardılar ve sıkı yönetim uygulanmaya başladı. İtilaf Devletleri kentin sosyal, ekonomik ve hukuk yaşamını her yönüyle doğrudan denetim altına aldılar ve askeri ve sivil personeli yerleştirmek için yüzlerce özel ve resmi binaya el koydular. Türkiye'nin her iki siyasi kanadını da bastırmaya çalışarak eski Osmanlı rejiminin önde gelen bir yanı temsilcisinin yanı sıra hem sultanlığa hem de İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Mustafa Kemal'in çevresinde oluşmuş olan Yeni Türk Milliyetçi Hareketi'nin pek çok liderini de tutukladılar. İngilizlerin genel amacı Türkleri çok acımasız koşulları olan Sevre Antlaşması'nı imzalamak zorunda bırakmaktı. Bu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nu resmen ortadan kaldırıyor ve topraklarının büyük bölümünü İtilaf Devletleri ve onların koruması altında olan milletler arasında paylaştırıyordu. Bunlar arasında yer alan Rumlar çoktan Ege kıyısındaki İzmir'i işgal etmiş ve böylelikle Türk milliyetçilerle 3 yıl sürecek bir savaşı başlatmışlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında yaşanan katliamların kurbanı olan Ermeniler artık kendilerine ait bir devlet kurmayı talep ediyorlardı. Yine ısrarla bağımsızlık talebinde bulunan Kürtler de vardı. Türklere göre bu ikinci işgal özerklik ve milli gurur açısından yıkıcı bir darbe olmuştu. Ama aynı zamanda İtilaf Devletleri'nin boyunduruğundan çıkmak için güçlü bir uyarıcı olmuştu. Ancak bu Frederick gibi bir yabancı açısından bulunmaz bir nimetti. Çünkü İstanbul, uluslararasılaştırılmış bir kent olma yolunda büyük bir adım atmıştı. Batının çıkarları ve batıya özgü eğlenceler burada serpilebilirdi. O ilkbahar meydana gelen diğer gelişme daha da umut vericiydi. Çünkü Frederick'in vatandaşlığına geçmiş olduğu ülkenin geleceğini etkiliyordu. 4 Nisan 1920'de Güney Rusya'daki Beyaz Ordu'nun önderleri artık güven duymadıkları ve görevinden çekilmiş olan General Anton Denikin'in yerine General Baron Pyotr Vorongil'i başkomutan seçtiler. Önceliğinden çok daha yetkin ve karizmatik bir lider olan Vorongil, birliklerini genişleterek yeniden örgütledi ve etkili bir Karadeniz donanması oluşturdu. O ilkbahar, Polonya'nın Ukrayna'yı işgali Vorongil'in birkaç çarpışmada Bolşevikleri yenmesine ve Rusya'nın güneyindeki beyazların denetimindeki toprakları iki katına çıkarmasına yardımcı oldu. İstanbul gazeteleri bu başarıyı müjdelemekte gecikmedi. Beyazların son bir yıl içinde yaşadıkları yenilgiler sanki tersine dönebilirmiş ve Bolşevik rejimi düşebilir veya yenilgiye uğratılabilirmiş gibi görünmeye başlandı. Bunun gerçekleşmesi durumunda Frederick ve diğer sürgünler yurtlarına ve eski yaşamlarına dönebilir ve mal varlıklarına yeniden sahip çıkabilirlerdi. İtilaf devletleri askerlerinin akın akın İstanbul'a gelişi 1920 ilkbaharında kentin nüfusunda meydana gelen tek değişiklik değildi. Buraya başkalarının da gelmesi Frederick açısından hem beklenmedik bir tehlike oluşturdu hem de bir fırsat doğurdu. Her ne kadar beyazlar iç savaşta görünüşte bazı başarılar elde etmiş olsalar da Güney Rusya'dan tahliye edilenler dalgalar halindeki Karadeniz'i geçiyor ve bunun bir sonucu olarak İstanbul giderek Ruslaşıyordu. Kente yeni gelenler arasında birçok popüler oyuncu da vardı. Bir kısmı kendi gösterilerini sahneleme ve tiyatro işletme deneyimine sahipti ve hepsinin hayatını kazanması gerekiyordu. Perayı birdenbire Rus lokantaları ve gece kulüpleri sardı. Birçok Rus, yabancıların çok cazip bulduğu dizginsiz Rus doğasını ön plana çıkarmaya çalışıyordu. Artık gitik ve görkemli bir geçmişe duyulan tatlı bir hüzünle renk almış, gemlenmemiş bir şenlik ve tutku. Frederick ansızın rakipleri olduğunun farkına vardı. En büyük tehlikeyi de Strelna adında yeni bir bahçe oluşturuyordu. Yuri Morfessi ve Nastya Polyakova adlarındaki iki ünlü şarkıcı burayı Frederick'in müşterilerini hortumlamak amacıyla seçtikleri stratejik bir yerdi. Stella'dan hemen iki blok ötede açmışlardı. Bu girişimleri istenilen sonucu verdi. Morfessi Stella'nın işleri kesat gitmeye başladığında Strella'nın işleri açıldı ve sevindirici bir şekilde iyi gitti diyerek böbürleniyordu. Stella'nın müşteri sayısındaki düşüş özellikle de Frederick'in yakasını bırakmayan diğer mali sorunlar nedeniyle Stella'nın sonunu getirebilirdi. Frederick ancak oyuncularından birinin hilesi sayesinde kurtuldu. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde Strella'yı kapamadığı için Morfessi'yi müttefikler arası emniyete ihbar etmiş, Strella bunun üzerine kapatılmıştı. Dalga dalga gelen yeni Rus sığınmacılar rekabetin yanı sıra yanlarında değerli bir kaynak da getirdiler. Frederick'in Berta ile yolları ayrıldığında kaybetmiş olduğu bar kızlarının yeri hemen doldu. Sığınmacılar arasında Rus soylu sınıfının birçok üyesi bulunuyordu. Bu sınıfa mensup birçok kadının o güne dek hayatını kazanmak için çalışması hiç gerekmemişti ve ne meslekleri ne de sürümü olan bir becerileri vardı. Ayrıca genç kadınların pek çoğu çok çekiciydi, görgülüydü ve genelde yabancı dil, özellikle Fransızca biliyordu. Ayrıca büyük çoğunluğu tam bir yoksunluk içindeydi ve bulabildiği her işi yapmaya hazırdı. Frederick gibi restoran sahipleri onların değerinin farkına varmakta gecikmediler. Hoş ve zarif genç kadınlar, özellikle de prenses, kontes veya düşes olan mavi gözlü sarışınlar, daha çok müşteri çekmeye çalışan her işletme için çok etkili bir mıknatıs rolü oynayabilirdi. Bu özellikle müşteri kitlesi daha çok erkek garsonlara alışkın erkeklerden oluşan işletmeler için geçerliydi. Muhafazakar Osmanlı toplumunda garsonların erkek olması kural haline gelmişti. Ayrıca Türk erkeklerinin görmeye alışkın oldukları kadın tipinin çoğunlukla buğday tenli, koyu badem gözlü, koyu saçlı ve tepeden tırnağa örtülmüş olduğu da düşünülürse mıknatıs etkisi daha da anlaşılır hale gelir. Böylelikle Fransızca dame servise, bayan garson terimi ister Müslüman Türk, ister Levanten, ister bir müttefik görevlisi, ister bir Rus sığınmacı veya kentin egzotik görünümlerini deneyimleyen bir turist olsun, İstanbul'un kolektif erkek imgeleminde erişilmez bir yer tutan genç, soylu Rus kadınını ifade etmeye başladı. Müşterinin ünvan sahibi bir kadın tarafından hizmet edilmekten duyacağı heyecan ve bunun getireceği bahşiş, bu hanımların pek çoğunun doğuştan gelen haklarını çoğu zaman arsızca abartması için yeterli bir nedendi. Rusya'nın hiçbir kentinde, hiçbir zaman 1920'li yıllarda İstanbul'da görüldüğü kadar çok sayıda soylu, dahası kraliyet ailesi mensubu kadın görülmemiştir. Bu genç kadınların konumlarındaki belirsizlik, düşük ücret alıyorlardı ve sık sık kendilerine birazcık ilgi gösteren her erkek müşteriyle yemek yemeye veya dans etmeye zorlanıyorlardı. Birçoğunun kolayca hafif meşrepliye kaymasını kaçınılmaz kılıyordu. Bu Slav sirenlerin benimsediği giyim tarzı restorandan restorana değişiyordu. Dipnot. Batı dillerinde baştan çıkarıcı, tehlikeli kadın anlamında kullanılan bu sözcük Yunan mitolojisindeki deniz kızı sirenlerden gelir. Sirenlerin büyülü ezgilerinin çağrısına kapılan denizciler bilmeden kendilerini ölüme atarlar. Birinde Ruslara özgü cüretlerini teşhir ediyorlardı. Beyaz Kafkas ceketleri, uzun siyah çizmeler, başlarında ince eşarplar ve ağır bir makyaj. Bir diğerinde ise daha yumuşak, dekadan bir baştan çıkarıcılık sergiliyorlardı. Tıpkı kente yine 1920'de gelmiş şarkıcı Vertinsky'nin kendi gece kulübü La Rose Noire'de vaat ettiği gibi. Hizmet eden hanımlar servis sırasında müşterilere Bolero'dan şiirler fısıldayacaklar. Hepsi son derece güzel, seçkin ve narin olacak ve hepsi altın sarısı saçlarına siyah bir gül iliştirecek. Bazıları sevimli küçük önlükler takıyor, hafif komedilerdeki hoppa ve güzel hizmetçi kızlar gibi görünüyor. Bu izlenimi mahcup ve mütevazi tavırlarıyla pekiştiriyorlardı. Bu hanımların İstanbul'da nasıl tepki gördüklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Türk seçkinlerinin ve yüksek devlet görevlilerinin dul eşlerinden oluşan 32 kişilik bir grup, valiye verdikleri bir dilekçeyle frengi ve alkolden daha tehlikeli ve yıkıcı olan bu ahlaksızlık ve sefahat temsilcilerinin derhal kentten çıkarılmasını istediler. İngiliz Büyükelçi Sir Horace Lombard, İngiliz Yüksek Başkomiseri Amiral de Robeck'e yazdığı bir mektupta şu alaylı açıklamada bulunuyordu. Küçük Prenses Olga Michelazze, müttefikler arası emniyette çalışan Sanford adlı kendi halinde iyi bir çocukla evlenmeyi planlıyor. Çocuğun parası var, Minnesota eyaletindeki Duluth kentinden gelen bir turist. Restoran sahibinin Rusya'dan kaçmış bir Grand Duke, garson kızların kraliyet ailesinden gelme Rus prensesler olduklarını anlata bitiremiyordu. Garson kızlar çok hoştular ve fena halde flört ediyorlardı. İçlerinden birine İngilizce biliyor musun diye sordum. Tuhaf ama hoş bir aksanla bana şöyle dedi. Tabii bir sürü Amerikalı genç tanıyorum. Yerel bir İngiliz gazetesinde yayınlanmış bir karikatürde bir Türk bir Rus kadına Fransızca bilir misiniz küçük hanım diye soruyordu. Kadın ise hayır ama her dilde aşk demeyi bilirim diye yanıtlıyordu.